Ayrım 8. Arkadaşlar arasında lafı olmaz. Siopan, Vivian. Sayfa 115. Danielle kulvarın sonundaki işarete vardı. Takla atıp döndü, ayaklarını duvara çarparak kendini ileri itti ve son tura başladı. Yüzerken normalde aklı bomboş, havuz suyu gibi tertemiz, klorinle dolu olurdu. Ama bugün farklıydı. Bugün aklı çok karışıktı. Havuzun suyu bile ona yazın yüzdüğü Clover Gölü gibi bulanık geliyordu. Yaz kampı Mount Washington'ın 150 kilometre kuzeyinde kalıyordu. Daha önce ne Danielle ne de Andrew oraya gitmişti. Ama ikisinin de orada kamp yapan akrabaları vardı. Onların sayesinde bunun eğlenceli bir yaz işi olacağını düşünerek başvurmuşlardı. Kamp idarecileri çok tecrübeli kampçılardı. Çocukluklarından beri Clover Gölü'nde kamp yapmış, bütün kamp şarkılarını, bölgenin bitki örtüsünü ezbere bilen sıkı fıkı dostlardı. Hiç para almasalar da umurlarında değildi. Onların derdi bir yazı daha göl kenarında geçirmekten ibaretti. İdareciler kuş evlerinin bozulmamasına, bölgenin eski sahipleri olan Kızılderililerin kabilelerinin adlarının doğru telaffuz edilmesine çok dikkat ediyordu. Danielle ve Andrew birbirlerini tamamlamalarına rağmen idarecilerin bu işgüzar tavırları karşısında imalı imalı birbirlerine bakıyorlardı. Ama arkadaş falan değillerdi. Çocuklar Danielle'ye bayılıyordu. Diğerleri çocuklarla pek ilgilenmez ama Danielle onların bütün etkinliklerine katılırdı. Kampta en çok çocuklarla sohbet ediyordu. Aynı koğuşu paylaştığı kızlar can kurtaran düdüğünü asması için ona bir kordon örmüşlerdi. Oğlanlar hep onunla yarışmak ister, bazen koşarlar, bazen de şamandıraların oraya kadar yüzüp dönerlerdi. Başlarda bir kıza karşı kaybettikleri için çok kızmışlardı ama zamanla bu kızgınlık yerini saygıya bırakmıştı. İşte o arada Andrew gözüne çarpmaya başlamıştı. Cankurtaran sandalyesinde otururken Andrew yanına gelmeye, yemek sırasında arkasında belirmeye başlamıştı. Geceleri kamp ateşi yaktıklarında alevlerin arasından kendisine baktığını fark ediyordu. Hayatında ilk kez bir oğlan ona ilgi gösteriyordu. Danielle kamptayken sırf eğlence olsun diye Hope'a mektup yazdı. Andrew'den bahsetmeye başlayınca acilen konuşmaları icap etmişti. Böylece Danielle gizli gizli Hope'a telefon etmeye, Andrew ile ilgili gelişmeleri an be an bildirmeye başlamıştı. Bir gece herkes uyurken yine onu aramış, galiba benimle konuşmak istiyor demişti. Telefon kulağında ranzasında uzanmış yıldızlara bakıyor, kayan bir yıldız görebilmeyi umutla bekliyordu. Önce sen konuşsana, dalga mı geçiyorsun benimle? Danielle aptal olma, oğlanlarla hep konuşmaz mısın sen? Bak artık liseye başlıyoruz. Benden hoşlanan biriyle hiç konuşmadım ama. O şimdi çok korkuyordur. Sen biraz göz korkutuyorsun. Danielle gözlerini yummuş, nemli, sıcak havayı içine çekmişti. O da korkuyordu ve böylece oyunun şartları eşitlenmiş oluyordu. Ertesi gün Andrew bir adım attı. Danielle yarı beline kadar göle girmiş, 11 yaş grubuna yüzme çalıştırıyordu. Bacaklarını suya sallamış, iskelede oturan Andrew'u gördü. Belki de daha fazla yaklaşamıyordu. Yüzerek yanına gitmeye karar verdi. Selam, dedi Andrew. Seni uyarmaya geldim. Ne konuda? Danielle gölden çıkmış, üstünden sular damlıyordu. Onu da su sıçratmamak için fazla yaklaşmadı. Andrew göle bakıyordu. Kaldığım koğuştaki bütün çocuklar sana aşık. Danielle o çocuklara Andrew'un kendisini de dahil edip etmediğini merak ediyordu. Güneşte bronzlaşmış, saçları sararmıştı. Kamp tişörtünün kollarını sıvamış, ince, kaslı kolları meydana çıkmıştı. Dün akşam senden bahsediyorlardı. Danny Fanelli boğulma numarası yapacakmış. Sen onu kurtarınca hayat öpücüğü vererek dudak dudağa gelecekmişsiniz. Danielle gülmeye başlamıştı. Vay, uyardığın için sağ ol. Seneye Mount Washington Lisesi'ne gidecekmişsin. Öyle duydum. Evet, neden sordun? Sen de mi oraya gidiyorsun? Evet. Andrew kafasını kaşıyarak gözlerini kısmış, güneşe bakmıştı. Küçük bir yaz aşkı, bir oğlanla birkaç haftalık romantik bir ilişki yaşama olasılığı Danielle'yi heyecanlandırmıştı. Zeki ve esprili bir karşılık vermek istiyordu. Neyse ki Danny Fanelli gösterisine başlamış, gözde çılgınlar gibi çırpınmaya başlamıştı. Danielle'nin onu kurtarmasını bekliyordu. Demedim mi? Demişti Andrew sırıtarak. Sevgilin olabileceğini, boşuna yorulmamasını söylemiştim halbuki. Sevgilin falan yok. Danielle gülmüş, ayağa kalkıp suya dalmaya hazırlanmıştı. Bunu bildiğim iyi oldu. Görüşürüz Danielle. Görüşürüz. Clover Gölü Danielle'ye hiç bu kadar sıcak gelmemişti. Su yüzüne çıktı, gözlüğünü çıkarıp saate baktı. Saniyeler sonra diğer kulvarlardaki kızlar da turlarını bitirdiler. Mount Washington yüzme takımının antrenörü Danielle'in kulvarının başında duruyordu. Hayretle bir ıslık çaldı. Yüzme hocası Tracy uzun boylu, zayıf bir kadındı. Sarı saçlarını asker gibi kısacık kestirir, kulaklarının arkasını biraz daha uzun bırakırdı. Üniversiteyi tam burslu olarak okumuş, yıllarca yüzmüş, olimpiyatlara hazırlanırken omuz tendonları yırtılınca bırakmak zorunda kalmıştı. Koç Tracy daha önce de birkaç kez birinci sınıfların yüzme antrenmanına katılmış, tribünlerden izlemişti. Ama ilk kez müdahale ediyor, öğrencilerden biri hakkında yorum yapıyordu. Danielle soyunma odasında takım arkadaşlarının konuşmalarına kulak misafiri olmuş, Koç Tracy'nin asil takıma yeni birini aradığını duymuştu. "Aferin Dan, ama dönüşlerde en az bir saniye kaybediyorsun. Kendini daha sert itmelisin." Danielle onun övgülerini duymamıştı bile, eleştirisini de. Koç Tracy diğer kızın yanına giderken "Adım Danielle" diye söylendi. Koç Tracy döndü, tek kaşını kaldırdı. "Ne dedin sen?" "Özür dilerim," diye kekeledi. "Bana Danielle derseniz memnun olurum. Asıl adım bu." Birinci sınıfların antrenörü oturduğu yerden seslendi. "Koç Tracy'nin dediklerini anladın mı?" "Evet, anladım. Ben..." Koç Tracy düdüğünü çalarak konuşmaya son verdi. "Haydi çocuklar, acele edin." Danielle sudan çıktı. Koç Tracy'yi uyardığı için kendini kötü hissetmemeye çalışıyordu. Sonuçta onun adı Danielle'ydi. Ama liste yüzünden ona takılan bu lakap üstüne yapışıp kalmıştı. Bugün makyaj yapıp saçlarını fönlemesine rağmen yine de onu gören herkes ona "Adamım Dan" diye hitap etmiş, erkek sesi taklit ederek onunla dalga geçmişlerdi. Danielle'nin sesi erkek gibi değildi oysa. Zahmet edip onunla konuşsalardı bunu anlarlardı. Ona "Dan" diye her seslenişlerinde avazı çıktığı kadar bağırmak, "Benim adım Danielle" diye haykırmak istemişti. Ama yapmamıştı elbette. Koç Tracy de "Dan" deyince artık bardak taşmıştı. Ama bu kadarı bile onu suçlu hissettirmeye yetmişti. Özellikle de Andrew'un dediklerinden sonra. Ayrıca Koç Tracy'nin gözüne girmek istiyordu ve sadece ona karşı çıkabilmişti. Hop onun ayağını tutup suya geri çekti. "Haddini iyi bildirdin." Danielle merdivenden çıkarken ona su sıçratarak kendince eğleniyordu. "Bütün şansımı kaybettim," dedi Danielle. "Yok canım, Koç Tracy sadece senin yüzmene bakmaya geldi." Hop tribünün oraya bıraktığı sporcu içeceğini alıp kana kana içti. "Asil takıma seçileceğini biliyorum. Ben asıl hakkında ihbar yapılıp DNA testinden geçirilmenden korkuyorum. Öyle yüzüyorsun ki genlerinin bir kısmı deniz kızı falan olmalı." Danielle bayısındaki suları eliyle sıyırırken mahcup mahcup gülümsedi. Başını kaldırınca Andrew'un kapıda dikildiğini gördü. Antrenman forması ve dizlikleri üstündeydi. Hızla yüzmekten çarpan kalbi tam sakinleşmişti ki yeniden hızlandı. Bütün yaz aklına bir şey gelmeden onun önünde mayasıyla dolaşmıştı. Ama şimdi yanına giderken havlusuna sarındı. "Çok iyiydin," dedi Andrew. Kollarını göğsünde kavuşturarak "balık gibi yüzüyorsun." Balıkla deniz kızı farklı şeylerdi ama Danielle buna kafayı takacak değildi. Andrew'un onu yüzerken görmesine çok sevinmişti. Hem de en iyi performansını çıkarırken. "Teşekkürler. Sen antrenmanda değil miydin?" "Tuvalete gideceğim diye izin istedim seni seyretmek için." Andrew başını eğdi. "Bugün okulda pek konuşamadık. Kusura bakma." "Sorun değil." Danielle bu yüzden öğleye kadar surat asmış, her yerde Andrew'u aramıştı. Öğle yemeğine giderken ondan özellikle kaçtığını düşünmüştü. Aslında bir bakıma rahatlamıştı da. Andrew'un hele de Danielle ile dalga geçip duran arkadaşlarının yanında listeyi umursamamış gibi yapmak çok zor geliyordu. Bu yüzden Andrew'un ondan saklanıyor olması işine gelmişti, rahatlatmıştı. Herhalde Andrew de rahattı. Andrew onun sırtını okşadı, elini havlusuna sildi. "Hoca arkamdan adam göndermeden geri dönmeyeyim ben. Sonra görüşürüz. Annemle alışverişe çıkacağım. Okul partisi için elbise alacağız. Cumartesi gecesi için planınız var mı?" Danielle lise partilerinin nasıl olduğunu hiç bilmiyordu. Üçüncü sınıf ya da mezuniyet partileri gibi çift mi gidiliyordu acaba? Andrew başını iki yana salladı. Geri geri kapıya doğru giderken "daha belli değil," dedi. "Çakın aklında bir şeyler var. Herhalde beraber takılırız ama yer belli değil. Şu anda bütün takım cumartesi günkü maça odaklandı. Bu maçı almamız gerek. Yoksa herkesin alay konusu olacağız. Ama belli olunca sana haber veririm." Danielle'nin morali biraz düzelmişti. Liste unutulana kadar güçlüymüş gibi yapmaya devam edebilirdi. Bugün partide giymek için güzel bir elbise alacaktı. Böylece kimsenin, en azından Andrew'un aklında, onun bir kız olduğuna dair bir şüphe kalmayacaktı. Soyunma odasında giyinirken Amigo çalışması geçen haftakilerden çok daha eğlenceliydi diye geçirdi içinden Margot. Antrenman kıyafeti olarak giydiği taytı, kolsuz tişörtü, tenis ayakkabılarını ve ısınma koşusunda giydiği eşofman üstünü çıkardı. Dana ve Rachel da tıpkı onun gibi giyinmişlerdi. Üç kaptan, sanki birleşik bir cephe oluşturuyorlardı. Dans hocası Sami bugün devre arası gösterisini son kez çalıştırmaya gelmişti. Bütün takım aşağıya inmişti bile. Son düzeltmeler yapılacaktı. Her şeyin kusursuz olması gerekiyordu. Her çalışmada birimiz dışarıda kalıp herkesi kontrol edelim bence, dedi Margo. Evet, Sami her şeyi görmeyebilir, dedi Rachel. İyi fikir. Dana gülmeye başladı. Zaten Sami dans ederken sadece kendine bakıyor. Cumartesi günkü maçtan önce birkaç çalışma daha yapacaklardı. Bu sezonun en önemli maçıydı. Mezun olanlar bile bu maçı seyretmeye gelecekti. Geçen yılın Amigo takımı kaptanları da orada olacağı için herkesin kusursuz olması gerekiyordu. Sadece Maren gelmiyordu. Şükran gününe bile gelmeyebilirdi. Sömestr sınavlarına bağlıydı her şey. Ama yine de çok baskı altında olacakları kesindi. Amigo takımının çoğu aşağı inmiş, tribünlerde bekliyordu. Küçük sınıflardan olan kızlar Margo görününce alkışlamaya başladılar. Sami oradayken onu alkışlamaları tuhaf kaçmıştı. Aynı şeyi bir gün önce de yapmışlardı. Neler oluyor, dedi Sami. Kızlar ona liste meselesini anlattılar ki aslında bunu yapmamaları gerekiyordu. Bu öğretmenlerin önünde konuşulacak bir konu değildi. Margo zaten müdür Colby ile olanlar yüzünden paranoyak hale gelmişti. Ama sorun çıkmadı neyse ki. Sami biraz da utanarak bir defasında kendisinin de listeye girdiğini söyledi. 9 yıl önce, 3. sınıftayken. Bütün takım Sami'yi alkışlamaya başlamıştı. Margo dikkatlerinin bir an içinde olsa başkasına yönelmesinden memnundu. Ödül olarak Margo çalışmaya katılmayacak. Benimle takılacak, dedi Sami. Margo, Dana ile Rachel'ın imalı imalı birbirlerine baktıklarını adı gibi biliyordu. Arkadaşların seni nasıl kıskanıyordur, dedi Sami. Takım ısınma turlarına başlamıştı. Yo, onlar öyle insanlar değildir. Sami soğuk bir tavırla güldü. Ablam Maren geçen yıl bu yüzden epey sıkıntı çekmişti. Kimse bizim gibi güzel kızların ne kadar baskı altında olduğunu bilmez. Margo takımın koşusunu seyrediyordu. Çimlerden kalktı. Şimdi gelirim. Koşuya katılmıştı. Orada öylece oturmak tuhafına gitmişti çünkü. Çalışmadan sonra Margo pomponların dolabına koyup kitaplarını aldı. Dana ve Rachel'la buluşmak üzere otoparka gitti. Parti için elbise alacaklar. Akşam yemeğini de alışveriş merkezinde yiyeceklerdi. Annesi Margo'ya kredi kartını vermişti. O bu tür şeyleri asla suistimal etmezdi. Önce hep indirimli ürünlere bakardı. Ama bugün mükemmel elbiseyi bulmak için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacaktı. Hayatının son okul partisiydi bu. Seneye bu zamanlar üniversiteye gidiyor olacaktı ve bu partinin de güzel bir anı olarak kalmasını istiyordu. Rüzgar çıkınca eşofman üstünün kapüşonunu kaldırdı. Üniversiteye sıcak bir yere giderdi belki de. Buna karar vermek için aylar vardı. Tek bir form bile doldurmamıştı daha. Öğrenci dosyasını almamış, kimseye fikir danışmamıştı. Ama beklenen sonunda karşılaşmak üzereydi. İçini bir hüzün kapladı. Dana ile Rachel'ın üniversiteyi nerede okuyacaklarını merak ediyordu. Acaba görüşmeye devam edecekler miydi? Bunu çok istiyordu. Çünkü onlar çok yakın arkadaşlardı. Margo ikisini de çok seviyordu. 3 yıl öncesine gitti bir an. İlkokul partisini hatırladı. Banyo aynasının karşısında Maren'le itişirken saç maşasıyla az kalsın kendini yakacaktı. Dana ve Rachel'la beraber dans edip gazozlarını içerlerken büyük sınıftan oğlanların yanlarına gelmeleri nasıl da beklemişlerdi. O yılda listeye girmişti. Bright Tate parti kralı seçilmişti. DJ'in çaldığı romantik müzik eşliğinde ona gül vermişti. Matthew Golding kadar yakışıklı değildi ama ikinci bir seçenek olarak kusursuzdu. Bray partide futbol formasını giymişti. Margo disko topunun altında dans ederlerken burnuna gelen çim kokusunu hala hatırlıyordu. Takımın diğer oyuncuları da formalarıyla gelmişti. Çünkü o gün Chesterfield Valley takımını ezip geçmişlerdi. Gecenin sonunda Dana ve Rachel başka arabalarda öpüşürlerken Bray da arabasında onu öpmüştü. Margo eve gidince gülünü günlüğünün arasına koymuştu. Yaprakları hala duruyordu. Herkes çok mutlu olmuş, herkes çok eğlenmişti. Jennifer o yıl listedeydi ve bir bahane uydurup partiye katılmamış ama Margo yine de gözünü dört açmıştı. O partide o kadar çok eğlenmesinin en büyük sebeplerinden biri de Jennifer'ın yokluğu olmuştu. Ama Margo bunu kendine bile itiraf edememişti. Jennifer'ın bu seneki partiye de katılmamasını ümit ediyor, geride sadece tatlı anılar kalsın istiyordu. Rachel ile Dana arabanın bagajına türemiş onu bekliyorlardı. Margo onlara el salladı. Göz ucuyla kendisine doğru gelen birini gördü. Jennifer'dı. O da el sallıyordu. Neden hala okuldaydı ki bu kız? Bir şey olmamış gibi sinirlendiğini saklamaya çalışarak ne haber, dedi. Rachel bagajdan indi. Alışverişe Jennifer'ı da davet ettik. Parti kıyafetini almamış daha. Almak gibi bir niyetim bile yoktu, dedi Jennifer. Dana kitaplarını onun eline tutuşturup bağcıklarını bağladı. Partiye geliyorsun Jennifer. Kesinlikle. Bu son senemiz. Elbise bulabilirsem. Jennifer Dana'nın kitaplarını kucakladı. Mutlaka bulacaksın. Hepsi Margot'un arabayı açmasını bekliyordu. Margot sımsıkı anahtara yapışmıştı. Kusura bakmayın kızlar ama benim gitmem gerek. Nasıl yani? Diye sızlanmaya başladı Rachel. Bugün alışverişe çıkmak isteyen sen değil miydin? Evet. Margot iç geçirdi. Bir bahane uydurmak için zaman kazanmaya çalışıyordu. Annem mesaj atmış. Hemen eve gitmemi istiyor. Akşama ailecek yemeğe çıkacakmışız. Maroon'da gidince annem çok yalnız kaldı. Hiç beraber olamadığımız için şikayet edip duruyor. Seneye ben de gideceğim ya. Kafasını iyice takmaya başladı herhalde. Fazla detay verdin diye geçirdi içinden. Rachel ile Dana bozuk bir ifadeyle ona bakıyorlardı. Ama Margot da onlara bozulmuştu. Jennifer'ı da çağırdıklarını neden daha önce söylememişlerdi ki? Niyetleri onu gafil avlamak mıydı? Margot bununla uğraşacak değildi elbette. Hele de Jennifer yanlarındayken. Dana kitaplarını Jennifer'dan geri aldı. Alışverişe beraber çıkarız demiştim. Aynı elbiseyi alıp pişti olmayalım diye. Fotoğraflarda da çok güzel çıkacaktık. Dana'nın sesindeki o keskinliği hepsi fark etmişti. Beraber lafını üstüne basa basa söylemişti. Ne kadar kırıldığını Jennifer'ın yanında göstermekten de hiç çekinmiyordu. Onlarla partiye gelmemesi, fotoğraflarda olmaması gereken Jennifer. Margot ertesi gün alışverişe çıkmayı teklif edecekti. Jennifer'ın yine onlarla gelme riski yok değildi. Ama o Margot'dan önce davranmış, Rachel ve Dana'ya dönüp, ''Eğer gitmek isterseniz sizi alışverişe ben götürebilirim. Arabam şurada.'' dedi. Margot direksiyonda oturmuş, epeyce bir zamandır düşünüyordu. Onlarla beraber gitmesi gerekirdi. Uyum göstermesi, Jennifer'a elbise seçerken yardım etmesi, her şey yolundaymış gibi davranması gerekirdi. Sanki bir geçmişleri yokmuş gibi. Sanki hiç çok yakın arkadaş olmamışlar gibi. Okulun son günüydü. Birkaç dakika sonra 8. sınıf olmaktan çıkıp bir lise öğrencisi olacaktı. Margot ile her şey çok farklı geliyordu. Az önce yaptıkları kutlamalar, spor salonundaki sulu balon savaşı, veda pizzası ve kağıt bardaklarda içtikleri gazozlar. Hepsi bir çocuğun günlüğüne yazılmış anılar olarak kalacaktı. Birden büyümüş, hayatı değişmişti. Ortaokulun bayrak direğinin göğe kapı tokmağı gibi uzanan ucuna baktı. Jennifer'la beraber Margot'ların evinin sokağındaydılar. Jennifer, Matthew'le ilgili bir şeyler anlatıyordu. Öbür oğlanlara liseye başlayınca en az 75 beden sütyen giyen kızlarla çıkacağını söylemişti. Daha küçük göğüslülerle çıkmanın ne anlamı vardı ki? Bu, Matthew'un edeceği bir laf gibi gelmemişti ona. Ama oğlanlar aralarında konuşurken her şeyi söyleyebilirlerdi. Margot kendi göğüslerine bakmıştı. 70 beden bile değildi. Sonra görüşürüz deyip Jennifer'la sözleştikten sonra pişman olduğunun farkına varmıştı. Jennifer'ın haftalar öncesinden planladığı pijama partisine gitmeyi hiç istemiyordu. Sadece o da değil, artık Jennifer'la arkadaş olmak da istemiyordu. Jennifer'ın bir şey yaptığından değil, yani öyle sayılır. Ama aklına düşmüştü bir kere. Ya da aylardır bucak bucak kaçtığı düşüncelere yakalanmıştı sonunda. Artık inkar edemezdi. Eve gidip uyku tulumuyla pijamalarını hazırlayacağı yere ayakkabısının ucunu soyana kadar kaldırıma sürtmüş, Jennifer'ın tıkış tıkış sırt çantasıyla yokuşu tırmanışını seyretmişti. O çantada neler yoktu ki? Eski klasörler, paçavraya dönmüş eşofmanlar, karneler, ilk not döneminden beri sakladığı kitap özetleri. Margot sırt çantasını kullanmayı aylar önce bırakmıştı. Okul dolabındaki her şeyi de çöpe atmıştı. Gördüğü o manzara diğer şeylerle yan yana gelince, arkadaşlıklarını, yaşadıkları her şeyi yeniden düşününce Margot neden onunla artık arkadaş olmak istemediğini anlamıştı. Ama bu hiç de kolay olmayacaktı. Margot eve gelince doğruca ablasının odasına gitti. Sessizce yatağın ucuna ilişip Maureen'in telefonu kapatmasını bekledi. Ablası ne zaman odasında görse onu bağıra çağıra dışarı atardı. Bu sefer Margot'un yüzündeki endişeyi fark etmiş olmalıydı ki sesini çıkarmamıştı. Telefonu kapatıp saçını taramaya başlamış. ''Ne oldu Margot?'' diye sormuştu. ''Jennifer, ben işte şey, bugün keşfettiği hislerini dillendirmekte zorlanıyordu. Onunla artık arkadaş olmak istemiyorsun.'' Maroon durumu gayet açık, gerçekçi bir şekilde ifade etmişti. Margot günlüğünü getirip şortunu beline sokmuş, içindekileri onunla paylaşmak istemişti. Eğer ablasının neler olduğunu soracak olursa, Jennifer'ın onu sinir ettiği, üzülmesine ya da vicdanını sızlamasına sebep olduğu, arkadaşlarının yanında onu utandırdığı anları anlatıp somut sebepler göstermek istiyordu. Günlüğü önemli bir kanıttı ve Margot'un içi rahattı. Doğru bir karar verdiğinin destekçisiydi bu günlük. Ama gerek kalmamıştı. Maureen gerçekleri öğrenmek istemiyordu. Margot'un bu kararından o rahatlamıştı sanki. Ama hazır ol, Jennifer delirecek. O kız sana kafayı takmış. Bana takmamış aslında. Margot son zamanlarda bunu fark etmiyor değildi. Hadi canım, öbür arkadaşlarından kıskanıyor seni. Sen onu da çağırıyorsun. Bu sefer de üstüne geliyor. Aslında arkadaşlıkları hep böyle olmamıştı. Yıllarca beraber çok eğlenmiş, güzel vakit geçirmişlerdi. Margot bunları ablasına anlatmaktan kaçınmıştı. Çünkü işleri daha da karıştırmaktan öteye geçmeyecekti. Senin yerinde olsam hiç beklemem. Artık liseye başlıyorsun. Jennifer sırtında taşıyamazsın. Yeni arkadaşların olacak. Onun davet edilmediği yerlere davet edileceksin. O gün öğleden sonra aynen öyle bir şey olmuştu. Kızlar Margot'u gece dışarı çıkıp okulun bitişini kutlamaya çağırmışlardı. Dondurmacıya gidecekler, etrafa bakınacaklar, sonra belki evlerden birinin havuzuna geleceklerdi. Dana ve Rachel bunu söylemek için Jennifer'ın tuvalete gitmesine fırsat bilmişlerdi. Nereye çağıracak olsalar hep böyle yapıyorlardı, gizlice, sadece Margot. Margot onların bu ketum hallerinden çok hoşlanıyordu. Çünkü Jennifer onun bir yere davet edildiğini duyacak olsa hemen o da gelmek isteyecekti. Birbirlerinin en yakın arkadaşı oldukları için ayrı ayrı bir şey yapmalarının mümkün olmadığını düşünüyordu. Bunda doğruluk payı yok değildi. En yakın arkadaşların böyle davranması gerekiyordu belki. Ama Margot boğulur gibi oluyordu. Jennifer'ı bırakmak istemesinin bir sebebi de buydu. Bu gece Jennifer'larda kalmak zorundayım. Orada söylerim herhalde. Margot bunu söylerken bile Jennifer'la yüzleşeceği düşüncesi onu çok tedirgin etmişti. Ne diyecekti ki? Arkadaş olmak istememesinin sebeplerini mi sıralayacaktı? Ya Jennifer kavga çıkarırsa, onunla ağız dalaşına girerse? Bu çok mümkündü. Mutlaka ağlardı da. Margot da ağlardı tabii. Çok üzücü bir durumdu sonuçta. Arkadaşlıklarının artık bittiğini söyledikten sonra hala onlarda kalması doğru olacak mıydı peki? Belki eski günlerin hatırına. Daha tatsız bir durum düşünemiyordu. Maron yataktaki saçları alıp çöp sepetine atarken istemiyorsan gitme, hastayım falan dersin demişti. Ama yalan söylediğim anlar, daha demin geleceğimi söyledim. Annesi bir saat sonra beni almaya gelecek. Maron bir hevesle başını sallamıştı. Mükemmel, ha? Fazla düşünüyorsun Margot. Onunla arkadaş olmak istemediğini söylemek zorunda değilsin. O anlayacaktır zaten. Anlamazsa da senin sorunun değil. Biraz sonra Margot korna sesini duymuş, perdeyi aralayıp annesinin kötü haberi verişini seyretmişti. Jennifer'la Bayan Briggs çok endişelenmişler. Bayan Briggs Margot'un hastalanmasına çok üzülmüştü. Ne kadar meraklandığını yüzünden belli oluyordu. Ama Jennifer çok farklıydı. Suratı kül gibi olmuş, arabanın içinden Margot'un penceresine bakıyordu. Dudakları ince bir çizgi haline almıştı. Margot birden çok korktu. Yoksa Jennifer anlamış mıydı? Görünmemek için o kadar dikkat etmişti ki. Belki de böylesi daha iyiydi. Pencereden çekilmek istiyor ama kasıtlı olarak çekilmiyordu. Jennifer onu iyice görebilsin diye perdeyi açtı. Hem cesaret gösteriyor hem de çok korkuyordu. Bayan Gable Jennifer'la annesine el sallayarak uğurlamış, içeri girerken kapının önünde birden kara hindiba çiçeklerini yolup komşunun sarmaşıklarını atmıştı. Akşama doğru Margot dondurmacıya gitmek isteyince annesi izin vermemiş, hastaysa hastalığını bilmesini söylemişti. Margot ablasına yardım isteyen gözlerle bakmış ama Maureen tek kelime etmemişti. Ertesi sabah Margot Jennifer'ı aramamış, o aradığında telefonunu açmamıştı. Ona gönderdiği, annesinin odasının kapısına iliştirdiği notlara da cevap vermemişti. Jennifer'ın onunla görüşme çabalarının son bulması birkaç haftayı bulmuştu. Margot Jennifer'sız şahane bir tatil geçirmişti. Havuz partileri, mangal partileri, garajın damında gece yarılarına kadar sohbetler. Dana onu bağımsızlık günü geçit töreninde İtfaiye arabasına binmeye çağırmıştı. Rachel ile beraber eskilerden kalma kola şişelerini satmak için bit pazarını tezgah açmışlar ama zamanlarının çoğunu şezlonglarında uzanıp güneşlenerek geçirmişlerdi. Jennifer'ı hiç özlemiyordu. Kimse de neden artık onunla görüşmediğini merak etmiyordu. Margot'un yeni hayatında bir tek ona yer yoktu. Şimdi düşününce bunun hata olduğunu görüyordu. Annesini bu işe hiç karıştırmaması gerekirdi. Lise yılları boyunca Bayan Gable çok vicdan azabı çekmiş, sürekli Jennifer'ı, annesiyle babasını, sevgilisi olup olmadığını merak etmişti. Margot'un cevabını bilmediği daha bir sürü şey sormuş, Margot da sırf onun içi rahat etsin diye tahmini cevaplar vermişti. Annesini suçlayamazdı. Durumun dışarıdan nasıl göründüğünün farkındaydı. Güzel kız çirkin arkadaşını bırakıyor. Herkes böyle düşünmüştü herhalde. Jennifer bile. Margot insanların düşüncelerini düzeltmeye kalkışmamıştı. O istediğini almıştı. Gerisi hiç önemli değildi. Arabanın camı tıklanınca Margot aniden gerçeğe döndü. Matthew'du. Futbol antrenmanından dönüyordu. Margot pencereyi indirdi. Yutkunarak kuruyan boğazını ıslattı. Selam. Araban mı bozuldu? Yo hayır. Ben iyiyim. Sağ ol. Dalmışım. Ha iyi o zaman. Yarın görüşü... Antrenman nasıl geçti? Margot sohbeti uzatmak niyetindeydi. Matthew iş geçirdi. Bitkin görünüyordu. Çok yorucu. Birinci sınıftan beri Chesterfield'ı yenemedik. Ne zamandır galibiyet alamıyoruz zaten. Margot saçını toplayıp en tatlı yürüyüşünü takındı. Cuma günkü partiyi diyecektim. Annemler evde olacaklarmış. Geçen yıl Murad'ın partisinde epey olay çıkmış. Biri annemin dolabından sabahlığını aşırmış. Bu yüzden evde olacaklar. Yine istediğimizi yapabiliriz. İçki falan da olacak. Odalarından çıkmayacaklarına söz verdiler. Matthew başını salladı. Birkaç adım geri gidip kuşkulu gözlerle ona baktı. İyi olduğundan emin misin? Ne bileyim, canın sıkkınmış gibisin. Margot daha da çok güldü. Eminim. Hiç de iyi değildi. Ama Matthew'un bunu anlamasını istemiyordu. Pencereyi kaldırdı. Aklına Dana, Rachel ve Jennifer gelmişti. Üçünün kendisi hakkında konuşacaklarından emindi. Jennifer ne diyecekti acaba? Mutlaka kötü şeyler söylerdi tabii. 8. ayrımın sonu. Sayfa 133.